Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle İsrailoğulları, yani Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın soyundan gelmiş bir peygamberi, Hazreti İlyas Aleyhisselam'ı işleyeceğiz inşallah. Hazreti İlyas Aleyhisselam, Hazreti Musa'nın kardeşi Harun'un neslindendir. Beni İsrail'e, yani İsrailoğullarına gönderilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilen 25, bir rivayete göre de 28 peygamberden bir tanesidir. Allah-u Teala onunla ilgili bir takım hususlara temas etmiş ama onun hayatı uzun uzun Kur'an-ı Kerim'de anlatılmamıştır. Saffat suresinde ve inne İlyase lemnel murselin, şüphe yok ki İlyas da peygamberlerdendir buyurulmuştur. İsrailoğulları Filistin'i ele geçirince kabilelerden biri Baalbek'e yerleşmişti. Başlarında zalim bir hükümdar vardı. Rivayete göre şehrin ismi önceleri Bek idi. Ancak bu zalim kral Baal adında bir put yaptırdı ve halkı da bu puta tapmaya zorladı. Ve Baal ile Bek ismi birleştirilerek bu şehre Baalbek denilmiştir. Günümüzde bu şehrin adı Baalbek diye söylenmeye devam etmektedir. İşte Hazreti İlyas Aleyhisselam Filistin bölgesine yakın bu şehre, bu şehirde yaşayan putperest ahaliye peygamber olarak gönderildi. O da vazifesini icra ederken insanları Allah'a ve ahiret gününe davet etmeye başladı. Halkın taptığı Baal adındaki put oldukça büyük, yüksek, 10 metre kadar yüksekliği olan altından yapılmış bir put idi. İlyas Aleyhisselam oradaki halka bu puta tapmaktan vazgeçin ve sizi her şeyi yaratmış olan Allah-u Teala'ya iman ve ibadet edin diyerek onları İslam'a davet etti. Daha önceki programlarımızda pek çok kez söylediğimiz gibi İslam sadece son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tebliğ ettiği din değildir. Hazreti İbrahim'den itibaren Allah'ın gönderdiği dine İslam, ona inanan müminlere de Müslüman adı verilmişti. Ama öz itibariyle İslam dini aslında ilk peygamber Hazreti Adem'den itibaren bütün peygamberlerin tebliğ ettiği şeriatın genel bir ismiydi. Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 124 ila 126. ayet-i kerimelerinde İlyas Aleyhisselam'ın bu kavme tebliği, daveti şu şekilde haber verilir. İlyas kavmine Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratanların en iyisi olan sizin de Rabbiniz, sizden önce gelen atalarınızın da Rabbi olan Allah'ı bırakıp da Baal'e mi taparsınız dedi. Görüyoruz ki Hazreti İlyas Aleyhisselam putperest bir kavme, büyükçe bir puta tapan, Baal adındaki bir puta tapan kavme gönderilmiş bir peygamber ve onları kendilerinin isimlendirdiği, aslında büyük bir mahareti, hüneri ve yaratıcılığı bulunmayan bir puta tapmaktan nehyediyor. Ona saygı göstermemelerini, onun sıradan bir taş veya altın parçası olduğunu, asıl kendilerini var eden Allah'ı tanımalarını, bilmelerini, bütün hürmetlerini, bütün ibadet ve kulluklarını bu Rabbe arz etmelerini emrediyor. Fakat İsrailoğulları pek çok kavim gibi, peygamberlerin davetine, tebliğine muhatap olmuş pek çok millet gibi İlyas Aleyhisselam'ın bu davetini önce duymazdan geldiler. Onu dinlemediler, kale almadılar. Daha sonra da ona ve iman eden küçük bir gruba, küçük bir topluluğa çeşitli zulümler yaparak kendi beldelerinden sürdüler, uzaklaştırdılar. Allah da müminlere ve peygambere yapılmış bu yüzsüzlüğü, bu şımarıklığı, bu isyankarlığı boş bırakmadı. Onların başına çeşitli musibet ve belalar geldi. Bunun üzerine yaptıklarının bir hata olduğunu fark ettiler ve Hazreti İlyas'ı bulup özür dilediler, iman etmek istediklerini bildirdiler ve üzerlerindeki o büyük sıkıntılar da geçti. Fakat onların imanı adeta sıkıntılardan kurtulmak için yapılmış sureta bir imandı. Çok geçmeden tekrar eski azgınlıklarına, kendi yaşayışlarına dönmeye başlayınca Hazreti İlyas onları ikaz etmeye, İslam'a tekrar davet etmeye başladı. Allah'a, tevhide davet etti. Fakat onlar bu sefer Hazreti İlyas'ı hiç duymadılar adeta ve onu yüzüstü bıraktılar. Sonra hepsi perişan oldular. Dünyada ve ahirette de azaba düçar oldular. Görüldüğü gibi Allah-u Teala peygamberleriyle gönderdiği bu davetlerde insanlara çeşitli fırsatlar veriyor. Onları iman ettik dedikten sonra test ediyor adeta. Ve bu testi geçen, yani imanlarında sebat gösteren, Allah'a verdiği ahdi yerine getiren insanlar kurtuluşa eriyorlar. Ancak bu imanlarında sebat gösteremeyen ve adeta Allah'ın eleğinden, iman eleğinden geçemeyenler pişman oluyorlar. Çok çeşitli sıkıntılarla hem dünyada rüsvay oluyorlar hem de ahirette azaba çarptırılıyorlar. Bu manada Allah bütün kullarını İslam'a, kendisine davet etmiştir. Ve bu dünya hayatı bir bütün olarak müminle kafirin, müminle münafığın, hatta müminler içinde de salihlerle fasıkların, yani Allah'ın dinini hayat prensibi haline getirip bütün hal ve hareketini bunlara göre tanzim edenle nefislerine boyun eğip günahlara batanları birbirinden ayıracak çok çeşitli imtihanlarla donatılmıştır. Biz her an yaşadığımız her hadiseyle, karşılaştığımız her insanla adeta yeniden iman edilmek, yeniden imtihan edilmek zorundayız. Bu hayat boyunca devam edecek. Tam rahata erdik, artık kurtulduk diye düşündüğümüz an aslında kaybetme ihtimalimizin olduğu bir andır. Dolayısıyla insanlar son ana kadar, son nefese kadar, hatta son nefes dahil olmak üzere imtihan bilincini, şuurunu kaybetmemelidirler. Çünkü şeytan adeta pusuya yatmış, bizi beklemektedir. İmanımızı çalmak için çeşitli çareler, vasıtalar aramaktadır. Bizim de ona bu fırsatı vermememiz, her an uyanık olmamız gerekmektedir. Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın kavminde yaşadığı, Baalbek kavminin, o toplumun yaşadığı aslında bu zigzagları gösteren bir ibrettir. Önce sıkıntılar çekmişler, imandan uzak kaldıkları için. Sonra peygambere iman ettiklerini söylemişler. Fakat bir müddet sonra da tekrar peygamberlerini yüzüstü bırakmışlardı. O halde sadece iman ettik demek yetmiyor. İnsanın imanını takviye edecek, o imanı besleyecek bir takım teşebbüslerde de bulunması gerekiyor. İnancını kuvvetlendirmesi için imanını tahkiki bir imana, araştırarak, inceleyerek, hakikatine ererek, anlayarak iman etmesi gerekiyor. Sadece kulaktan dolma bir iman elbette insanı bir müddet idare edebilir ama ufacık bir rüzgarda, ufacık bir şüphe bombardımanında o iman dökülmeye başlar. O yüzden biz hayatımız boyunca belki de en büyük gayemizi imanımızı takviyeye, imanımızı sağlamlaştırmaya ayırmalıyız. Çünkü iman dediğimiz şey hem bugünümüzü hem de yarınımızı kurtaracak yegane sığınağımızdır. İman nelerle takviye edilebilir? Öncelikle imanı bilmek, anlamak gerekir. Yani Allah'a iman neleri içine alır? Ahirete iman nedir? Peygamberlere, kitaplara iman nedir? Bunu derinlemesine tahlil etmemiz, neyin bunun içine girdiği, neyinse imanın dışında kaldığı, neyi inkar etmemiz gerektiğini, başka bir ifadeyle, la ve illa'yı iyi öğrenmemiz gerekir. La ilahe illallah dediğimizde, o ilahlar nelerdir? Neleri reddetmeliyiz? İllallah dediğimizde, sadece Allah'ı kabul ettiğimizde, neleri kabul etmiş oluyoruz? Bunu çok iyi anlamamız gerekir. Diğer bir konu, imanı bu şekilde anlayıp, öğrenip, yaşamaya başladıktan sonra o imanı ibadetlerle takviye etmemiz lazım. O imanı ahlak ile güzelleştirmemiz lazım. İman eğer ahlakla, muamelat dediğimiz insani ilişkilerle, alışveriş vesaire gibi günlük hayatta, evlilik hayatında ve ibadet hayatında bize yol gösterici bir kılavuz olmuyorsa, bizi kötülüklerden korumuyorsa, o zaman imanımız zayıflamaya mahkum demektir. İşte biz müminler olarak önce neye iman ettiğimizi, niçin iman ettiğimizi iyi anlamalı, imanımızı ileride karşılaşacağımız çeşitli imtihanlara hazır hale getirmeliyiz. Sonra da bu imanı ibadetle, başka manevi hazlarla, ahlakla, Peygamber Efendimiz'i tanımakla takviye etmeli ve nihayet onu adeta depreme hazır, güçlendirilmiş bir yapıya dönüştürmeliyiz. Nasıl kentsel dönüşümde binalar önce bir testten geçiriliyor ehillik tarafından ve bu ufacık bir depreme dayanamaz, bunu güçlendirmek lazım ya da bu binayı yıkıp tekrar inşa etmek gerekir diye raporlar veriliyor. Bu manada bizim de hayatta karşılaşacağımız imanımızı da test edecek büyük depremlere karşı önce kalbimizi, hayatımızı testten geçirmemiz gerekiyor. Bizim imanımız ne kadar sağlam, Allah'ın göndereceği imtihanlara, musibetlere ne kadar dayanabilir, evladımızı iman noktasında ne kadar yetiştirdik, imanı ne kadar öğretebildik, bunların hepsini vaktiyle ölçüp biçmeli. Daha sonra herhangi bir felaketle karşılaşıp da imanımızı kaybettiğimizde ahvah etmemeliyiz. İşte İlyas Aleyhisselam'ın kavmi önce iman etmekte tereddüt ettiler, ayak sürdüler. Sonra biraz sıkışınca, imansızlığın sıkıntılarını görmeye başlayınca tekrar peygamberin kapısına, Allah'ın kapısına sığındılar. Ancak bu imanları tam kalplerine oturmamıştı. Ve ufacık bir rahata, bir refaha erişince tekrar eski hal üzere inançsızlık, putperestlik ve ahlaksızlığa döndüler. O zaman da kazanmış oldukları, iman sayesinde kazanmış oldukları lütufları kaybederek tekrar ve geri dönülmez bir şekilde büyük felaketlere uğradılar. İşte Kur'an-ı Kerim İlyas Aleyhisselam'ın kavmini şu şekilde anlatmaktadır. İlyas'ı yalanladılar. Onun için Allah'ın ihlaslı kulları müstesna, onların hepsi cehenneme götürüleceklerdir. Evet, bu bizim hayatımızda yaşayacağımız belki de en acı sondur. Yani insan bütün hayatı boyunca aslında yaratılış amacı olarak kulluk etmekle görevlendirilmiştir. Ama insan hayatının gayesi olan kulluğu unutup dünyayı sadece mal mülk çoğaltmak, evlatların sayısını arttırmak, onlarla gururlanmak, yaptığı gösterişvari malla, mülkle, eşyayla övmek ise o zaman hayatını heder etmiş demektir. Ve dünyanın isterse hepsine sahip olsun bir insan, kalbinde iman bulunmadıktan sonra, ihlas bulunmadıktan sonra bütün bu sahip oldukları sabun köpüğü gibi yok olup gitmeye mahkumdur. Dünyanın maddi varlığı Allah katında hiçbir değer taşımaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli hadis-i şeriflerinde eğer dünya Allah katında bir sinek kanadı kadar değer taşımış olsaydı onu kafirlere layık görmezdi buyurmaktadır. O halde dünyadan sahip olduklarıyla övünen, bunların çokluğuyla gururlanan, insanlara tepeden bakan, kendini bir şey zanneden insan yazık zavallı bir varlıktır. Çünkü her şeye sahip olsa da ölüm eşiğinden, kabir koridorundan geçerken bütün sahip olduğu her şeyi bırakmak zorundadır. Yani bu bir çocuğun bir parka götürülüp orada çeşit çeşit oyuncaklara sahip olduğunu düşünüp parkın kapısından çıkarken hepsini geride bırakması ve bunun için ağlayıp üzülmesi gibi bir şeydir. Biz geçici bir dönem dünyadayız, dünyaya sahibiz, onun emanetçisiyiz ama neye sahip olursak olalım bir gün hepsini bırakacağız. O halde dünyanın bizi meşgul etmesine, her şeyimizi elimizden alırcasına, dünyanın bizi istila etmesine izin vermemeliyiz. Yoksa hakiki gündemi unutursak, Allah'a kulluğu unutursak, o ahiret eşiğinde bütün bunları bıraktığımız anda eyvah ederiz ama iş işten geçmiş olur. İşte Hazreti İlyas Aleyhisselam'ı yalanlayanların hepsi içlerinde iman etmiş ihlas sahibi kullar hariç hepsi cehennemi boylamışlardı. Bu Allah'ın değişmez bir vaadidir. Kim ki peygambere karşı gelirse, onun getirdiği dini hiçe sayarsa, Allah onu yaptıklarıyla yüzüstü bırakır ve nihai sonsuz pişmanlığa ve tabii ki ilahi azaba düçar eder. Burada Hazreti İlyas Aleyhisselam'ın çeşitli mucizelerinden bir tanesi var. Onu da inşallah ikinci bölümde anlatalım ve Hazreti İlyas ile beraber hemen onun ardından görev yapmakta vazifelendirilmiş Elyasa Aleyhisselam'ı işleyelim inşallah. Şimdi çok kısa bir ara, ikinci bölümde İlyas Aleyhisselam'a devam edeceğiz. Evet muhterem dinleyicilerimiz, bir önceki bölümde sizlerle İlyas Aleyhisselam'ı ve Baalbek halkını konuşmuştuk. İlyas Aleyhisselam bu halka, vazifeli gönderildiği halka imana davet etmiş. Onlar başta reddetmiş. Sonra bir takım sıkıntılarla karşılaşınca imanı kabul etmiş. Fakat daha sonra yine inkar etmişler ve nihayet Allah'ın azabına müstahak olmuşlardı. İlyas Aleyhisselam bu kavmi, Baalbek halkını terk etti ve oradan başka bir mıntıkaya, başka bir bölgeye göç etti. Yolun üzerinde bir köy vardı. Oradaki insanları Allah'a davet etti, imana davet etti. Onlar da seve seve kabul ettiler. Bu da şunu gösteriyor ki, peygamberler Allah'ın vazifelendirdiği görevlerini yaparken öncelikle nereye memur olarak gönderilmişlerse oranın halkına ulaşır, onların akıllarınca, gönüllerince kabul edilecek şekilde dini anlatırlar. Adeta oraya bir fırsat tanınır. Şayet onlar bu imanı kabullenir, o imanla yaşamaya karar verirlerse Allah onların üzerine büyük bir rahmet indirir. Şayet içlerinden bir grup iman edip diğerleri inkar ederse iman edenleri peygamberle birlikte o mıntıkadan ayırır, temizleri çıkartıp geride kalan isyankar güruha o azabını ve lanetini indirir. İşte İlyas Aleyhisselam da Baalbek'ten ayrıldıktan sonra geride kalanlar bu sıkıntılara uğramışlardı. Bu azabı tatmışlardı. Ama burada vurgulamak istediğim mesele şu. İlyas Aleyhisselam Allah'ın rahmetinin tecelli ettiği ve kendisiyle rahmetin yağdığı bir peygamber. Hangi mıntıkaya, hangi bölgeye gönderilmişse aslında Allah'ın rahmeti de orada tecelli ediyor demektir. Bu manada her peygamber gönderildiği topluluk için bir rahmet sebebidir. Bu aynı zamanda Evliyaullah için de böyledir. Allah'ın seçkin, veli kulları, dost kabul ettiği insanlar bulundukları bölgeye hayatları boyunca ve öldükten sonra adeta bir rahmet sebebi olurlar, rahmet vesilesi olurlar. Şayet insanlar onların sağlığında bunun kıymetini bilir, onun nasihatlerine dikkat eder, onu üzmez, eza çektirmezlerse o rahmet orada durmaya devam eder. Allah'ın rahmeti oraya akın akın, oluk oluk adeta yağmaya devam eder. Şayet bu peygamber veya Allah dostu insanlar tarafından takdir görmez. Onların hoyrat ve nadan davranışları sebebiyle gönülleri incinirse Allah o rahmeti kabul edecek başka bir topluluk meydana getirir. Veya o şahsı, o peygamberi, o velisini kabul edecek, anlayacak, hissedecek başka bir topluluğu onlarla buluşturur. Ama kaybeden o büyük rahmet sebebini Allah'ın peygamberini, sevdiği dostu kaybeden, onu kıran topluluktur, bölgedir. Burada da Baalbek halkı İlyas Aleyhisselam'ı kırmış, üzmüş, terk etmiş ve onu sürgün ederek, şehirlerinden uzaklaştırarak hicrete mecbur kılmışlardı. O da orayı terk etti, geride adeta bir enkaz kaldı. Yeni bir mıntıkaya geçti, oradaki insanlar ise onu adeta bağırlarına bastılar. Eskilerin tabiriyle marifet iltifata tabidir. Müşterisiz meta ise zayidir. Yani ilahi nübüvvet, ilahi rahmet kapısı olan peygamberler Allah'ın bereketini saçarlar. Kim buna talip olursa, kim buna evini, gönlünü açarsa o istifade eder. Kim de yüz çevirir, o peygamberi, o Allah dostunu ortada bırakırsa, hatta ona düşmanlık yaparsa, öncelikle kendisi kaybetmiş olur. Onlar o rahmeti, o bereketi saçmakla, o tevhid davetini ulaştırmakla mükelleftir. Sorumlulukları yerine gelmiştir. Bu gökten yağan bir yağmura karşı insanın şemsiye tutup kendisini koruması gibi bir şey. Eğer siz ilahi rahmet varken, Allah'ın peygamberle gönderdiği davet varken, gözünüzü, kulağınızı, kalbinizi kapatıyorsanız, o peygamber o davet kaybetmez, siz kaybedersiniz. Burada da İlyas Aleyhisselam'ın gitmiş olduğu bu köy ve buradaki insanlar Hazreti İlyas'ı söylediklerini canı gönülden dinlediler. Adeta evlerini, kucaklarını açtılar ve Hazreti İlyas da bu misafirperverlikten, onların Allah'ın davetine olan bu isteğinden çok memnun oldu. Konakladığı bir evde ihtiyar bir kadın ve hasta bir oğlu vardı. Hazreti İlyas Aleyhisselam iki rekat namaz kılarak buradaki çocuğun, bu hasta çocuğun şifa bulması için Allah Teala'ya dua etti. Çocuk iyileşti. Sonra İlyas Aleyhisselam'ın yanından hiç ayrılmadı. Ondan Tevrat'ı öğrendi. Bu çocuğun ismi Elyesa idi. Elyesa daha sonra nübüvvetle vazifelendirilmiş ve Hazreti İlyas'tan öğrendiği minval üzere Allah'ın kullarını Allah'a davet etmeye başlamıştı. Kısacası İlyas Aleyhisselam Allah'ın kendisine vermiş olduğu nübüvvet vazifesini hakkıyla yerine getirdi. Geride hoş bir sada bıraktı. Allah-u Teala da ona lütfunun ve iltifatının bir şahidi olarak Kur'an-ı Kerim ayetlerini gönderdi. Saffat suresinin 129 ila 132. ayet-i kerimeleri Hazreti İlyas'ı şöyle metheder. Sonra gelenler içinde kendisine iyi bir ün bıraktık. İlyas'a selam olsun dedik. Şüphesiz biz ihsan sahiplerini işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o İlyas elbette bizim mümin kullarımızdandı. Bu ayet-i kerimede Hazreti İlyas'ın Allah tarafından selam ve rahmete eriştirildiğini anlıyoruz. Allah'ın onun imanına şahit olduğunu anlıyoruz ve onu ihsan sahibi kıldığını anlıyoruz. Her ihsan sahibi gibi Allah İlyas Aleyhisselam'ı da çeşitli mükafatlarla ödüllendirmiştir. Burada uzun uzun bunlar anlatılmıyor ama Kur'an-ı Kerim'de kıyamete kadar isminin zikredilecek olması, müminlerin bu insanı, bu salih kulu, bu peygamberi yad edecek olması, onu örnek alması elbette bizim için mükafat olarak, bu dünyada fark edeceğimiz mükafat olarak yeterlidir. İhsan iki şekilde hadis-i şeriflerde, ayetlerde geçer. Bir tanesi iyilik yapmak. İnsanlara var olduğu, sahip olduğu şeyleri bolca infak etmekle meydana gelir. İşini güzel yapmakla ortaya çıkar. Aynı zamanda hadis-i şerifte vurgulandığı gibi ihsan Allah'ın kendisini gördüğü şuuruyla davranmak, ibadet yapmaktır. O halde muhsin, iyilik yapan, güzellik yapan, insanların gönüllerini alan, işinin hakkını veren, yaptığı işi temiz bir şekilde yapan ve hayatını Allah'ın devamlı murakabesinde, müşahadesinde olduğu şuuruyla yaşayan kimsedir. Ve Allah bu ayet-i kerimede de vurgulandığı gibi muhsin olan kullarını, yani her şeyini güzelce yapan kullarını, bilhassa ibadet ve cömertlik hususunda elinden geleni arkasına koymayan kullarını sonsuz mükafatlarıyla mükafatlandırmaktadır. Rivayet olunur ki İlyas Aleyhisselam ölüm meleği olan Azrail'i görünce dehşet içinde ürperdi. Azrail Aleyhisselam da bunun sebebini sordu. Ey Allah'ın peygamberi, ölümden mi korktun? İlyas Aleyhisselam cevaben hayır dedi. Ölümden korktuğum için değil, dünya hayatına veda edeceğim için bu haldeyim. Evet, bu ayrı bir bakış tarzı. Ölüme, hayata değişik bir bakış tarzı. Belki peygamberce bir bakış tarzı. Çünkü hayat aslında kısa, muvakkat, sayılı bir zaman. Elbette herkes doğduğu andan itibaren ölüme aday. Ölümün hangi noktada, nerede, ne zaman karşımıza çıkacağı belli değil. Ama ölümle karşılaştığımız andan itibaren amel defterimiz kapanmış oluyor. Artık oraya kendi niyetimize, kendi gayretimize bir şeyler ekleyemiyoruz. Hadis-i şerifte bildirilen, açık kalan sadakayı cariyemiz varsa bunlar hariç. Yani istesek de oraya geceleri kalkıp bir namaz daha ekleyemiyoruz. Bir infak daha, bir sadaka daha, bir hayır daha ekleyemiyoruz. Artık amel dönemi kapanmış oluyor. O yüzden belki burada da zaman zaman söylemişimdir. Dünyada geçireceğimiz bir dakika, bir saat çoğu kere ahirette geçireceğimiz yüzyıllardan daha kıymetli. Çünkü ahiret hayatı dünya hayatında yaptığımız amelleri devşireceğimiz bir yer. Ahirette amel yok, ahirette ibadet yok, ahirette namaz, oruç, zekat vesaire gibi hayır yok. Orada karşımıza çıkan şeyler bu dünyada yaptıklarımız sadece. Dolayısıyla insan bu dünyada heybesine ne doldurduysa ahirette karşısına o çıkacak. O yüzden ölüm aslında dünya hayatından ayrılmaktan çok ahiret azığını toplamanın vaktinin bittiğini haber veriyor. Bu yüzden de İlyas Aleyhisselam demek o vakit geldi diyerek bunun üzüntüsünü yaşıyor. Zaten onun şu ifadelerinde bu hakikati çok rahat anlıyoruz. Dünya hayatında Rabbime kulluk yapmaya, iyilikleri emredip kötülüklerden men etmeye gayret ediyor, vaktimi ibadet ve ameli salihle geçiriyor, güzel ahlakla yaşamaya çalışıyordum. Bu hal benim huzur kaynağım oluyor, gönlüm sürur ve manevi neşelerle doluyordu. Ölünce bu zevkleri ve manevi lezzetleri yaşayamayacağım ve kıyamete kadar mezarda rehin kalacağım için üzülmekteyim, dedi. Bir insan öldüğü andan itibaren artık ruh ile bedeni birbirinden ayrılmış olur ve berzah aleminde toplanan ruhlar kıyamet sabahını bekler. O zamana kadar kul her ne kadar kabirde salih bir insan da olsa cennet bahçelerini müşahede ettiği halde amel yapma, iyiliklerine iyilik katma imkanına sahip değildir. Artık tabiri caizse o dönem nadas dönemidir. O dönem insanın elinin kolunun bağlandığı, rehin olarak beklediği, kıyamet sabahını iple çektiği bir dönemdir. Ve ölümle birlikte artık hayatımıza artı bir şeyler koyma imkanımız gitmiştir. O halde yaşayan, nefes alan, hayatının şuurunda, farkında olan, aklı başında olan herkes bu dünyadaki dakikalarını, saatlerini, ömürlerini ebedi bir sermayeye dönüştürmelidir. Allah'ın ihsan ettiği nimetleri kalıcı hayırlar haline döndürmeye çalışmalıdır. Sadakayı cariye denilen salih evlat yetiştirmeye çalışmalıdır. Salih evlat sadece insanın kendi zürriyetinden gelen evlatlar değildir. Salih evlat yetiştirdiği talebedir. Yine ilmi nafi, yani faydalı ilim, faydalı eserler vermek, kitaplar yazmak, insanların istifadesine medar olacak hayır hasenatta bulunmak, hastaneler, okullar, Kur'an mektepleri vesaire yaptırmak, bu amel defterinin öldükten sonra da devam etmesine, yazıp durmasına fayda sağlar. Mesela yaptırdığımız bir cami ya da duvarına eklediğimiz bir tuğla ile iştirak ettiğimiz bir mescit bizim için adeta taksimetre gibi yazmaya devam eder. Mesela İmam Gazali Hazretleri yaklaşık 800 bin yıllık bir tarih öncesinde yaşadığı halde kitapları durduğu, devam ettiği, insanlar bundan istifade ettiği müddetçe mezarında bile sevap kazanmaya devam etmektedir. Bu iyilikte böyle olduğu gibi kötülükte de böyledir. İnsan eğer kötülükte öncülük yaparsa, geride bıraktığı eserler insanları ifsad eden, bozan, onları kötülüğe sevk eden, teşvik eden şeylerse, o bıraktığı şeyler hayatta kaldığı, devam ettiği müddetçe o insanın da kötülük defteri bir türlü bitmez. Kendisi ölse bile kötülükler, seyyiatlar, günahlar ona yazılmaya devam eder. O halde geride güzel bir nam bırakmak, güzel bir iz bırakmak, hayırlarda öncü olmak, sadakayı cariye denilen, devam edip giden hayırlı işler yapmak, bunlarda öncü olmak çok önemli. Ve sırf bu sebeple hiçbir insan peygamberlerin makamına erişemez. Elbette onlar hayatlarında pek çok çileyi göğüslediler. Peygamber Efendimiz mesela onlarca, yüzlerce işkence gördü, sıkıntı gördü, bizim tahammül edemeyeceğimiz pek çok buhranları atlattı. Ama onun öğrettiği düsturlar, ibadetler, salavatlar, dualar, oruçlar, namazlar vesaire ve elbette iman ölçüleri ondan sonraki nesiller boyunca devam ettikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de yapılan her ibadetten, her zikirden, her tesbihattan, uzak durulan her günahtan hisse düşmektedir. Ashab-ı kiram başta olmak üzere tabiun nesli, daha sonraki nesiller hep bir sonrakine bu bayrağı devrederken öncü olmanın şerefini taşımaktadırlar. Çünkü bir kişi 10 kişiye anlattığı zaman bir namaz ibadetini, o 10 kişi hayatı boyunca namaz kıldıkça o bir kişiye o 10 kişinin sevabı eklenmektedir. Bunu nesiller boyunca devam ettiğini düşünün. Şu an 1,5 milyar bir Müslüman varsa dünyada, onların kılmış olduğu her namazdan, yapmış olduğu bütün güzel işlerden, bunu kendine öğretmiş nesle, ona öğretmiş nesle, sahabe nesline ve her şeyin başı olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme müthiş bir aleta saadet zinciri gibi sevap akmaktadır. Bu sebeple peygamberler sınırlı hayatlarında sonsuz bir sevap kazanma aleta makinasına dönüşmektedirler. Nesilden nesile tekrar eden, öğretilen bu esaslar ilk öğretene adeta sevap kazanma imkanını arttırmaktadır. Bu yüzden de her nesil kendi içinden bu hayırları kim öğretmişse onların en seçkinleri, Allah katında en makbulleri bunlar olmakta. Bu ayet-i kerimelerle de sabit bir husus. Allah sizin içinizden iyiliği emreden, kötülükten uzaklaştıran bir topluluk bulunsun diye bildiriyor ve bunların kurtuluşa en yakın kimseler olduğunu haber veriyor. Bu çünkü peygamberlerin yolu, peygamberlerin vazifesi. Buna talip olmanın ağır bedelleri var. Nadan insanların, kendini bilmez kimselerin, kafirlerin, zalimlerin adeta şimşeklerini üzerine çekme ve pek çok sıkıntıya maruz kalma riski var. Bir şeyin ne kadar çok sıkıntısı varsa o kadar da bedeli, mükafatı olur. İşte Allah dostları, Allah'ın sevgili kulları olan peygamberler yeryüzünde Allah'ın en çok üzerine felaket yağdırdığı, hastalık, musibet yağdırdığı insanlardır. Onlar bu sıkıntılara göğüs gerdikleri müddetçe yükselirler. Allah'ın dinini yaşayıp yaşadıkları müddetçe sevapları, ecirleri katlanır. Bu yüzden Rabbimiz bizi bu salih, bu seçkin kulları zümresine ilhak eylesin. Bizi de salihler kervanına dahil eylesin. Onların yolundan giden, onların teslim ettiği bayrağı göndere yükseltmeye çalışan, göndere dikmeye çalışan, kendi dininin hakiki tebliğcileri kılsın. Eğer biz liyakatimiz, ehliyetimizle bunu yapamıyorsak, Allah'ın bize yaşatmış olduğu kader sırrıyla bulunduğumuz ortam, şartlar buna el vermiyorsa, en azından içimizde bu insanlara, bu seçkin zümreye karşı bir muhabbetle o kervana dahil olmuş oluruz. Rabbim bizi en azından o muhabbeti iliklerine kadar hisseden, sevdiklerini seven, kızdığı, nefret ettiği insanlara karşı da uzak duran, onlardan sakınan kullarından eylesin. Bizi peygamberleriyle, salihlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber haşreylesin, bizi rızasına kavuştursun ve Habibinin sancağı altında hepimizi buluştursun inşallah. Bu dualarla, bu cümlelerle bugünkü programımızda noktalamış olalım. Hazreti İlyas'ın hayatı kısaca böyle. Rabbimiz onun makamını cennet eylesin. Bize de o salih nebilerin, salih rasullerin yolunda giden hakiki mümin kullarından eylesin. İmanımızı sekteye uğratmasın. Bizi imana eriştirdikten sonra onu kaybeden, ayağa kayıp yoldan çıkan, Allah'ın lanetine uğrayan veya sapıtan kullarından eylemesin. Bizi hidayetine eriştirdiği istikamet ehli ve ayağını hidayetten hayatı boyunca kaydırmadığı salih, sıddık, şehit kullarından eylesin. İnşallah gelecek hafta bir başka peygamberin hayatında, Hazreti Elyesa Aleyhisselam'da buluşmak üzere. Şimdilik Allah'a emanet olun muhterem dinleyicilerim.